nurpenceresi.com Sesli Sohbetler. Açıklayan Doktor Burhan Sabas.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha ve tekbiratiha. Amin. Esselamu ala men itteba'al huda vel melamu ala men itteba'al heva. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. 24. lemadan. Bismillahirrahmanirrahim. O şefkatli valide çocuğunun hayat-ı dünyeviyede tehlikeye girmemesi, istifade ve fayda görmesi için her fedakarlığı nazara alır, onu öyle terbiye eder. Oğlum paşa olsun diye bütün malını verir. Hafız mektebinden alır, Avrupa'ya gönderir. Fakat o çocuğun hayat-ı ebediyesi tehlikeye girdiğini düşünmüyor. Ve dünya hapsinden kurtarmaya çalışıyor. Cehennem hapsine düşmesini nazara almıyor. Fıtri şefkatin tam zıddı olarak o masum çocuğunu ahirette şefaatçi olmak lazım gelirken davacı ediyor. O çocuk, niçin benim imanımı takviye etmeden bu helaketime sebebiyet verdin diye şekva edecek. Dünyada da terbiye-i İslamiye'yi tam almadığı için validesinin harika şefkatinin hakkına karşı layıkıyla mukabele edemez. Belki de çok kusur eder. Eğer hakiki şefkat suistimal edilmeyerek biçare veledini hapsi ebedi olan cehennemden ve idam-ı ebedi olan dalalet içinde ölmekten kurtarmaya o şefkat sırrı ile çalışsa, o veledin bütün ettiği hasenatının bir misli validesinin defteri amaline geçeceğinden, validesinin vefatından sonra her vakit hasenatları ile ruhuna nurlar yetiştirdiği gibi, ahirette de değil davacı olmak, bütün ruhu canı ile şefaatçi olup ebedi hayatta ona mübarek bir evlat olur. Evet. Şimdi nazara almadığımız bazı durumlar, vaziyetler var. Özellikle burada anneyi üstadımız işliyor. Birazdan da okuyacağız. Bir insanın en tesirli, en müessir muallimi onun validesidir. Bir çocuğun aldığı terbiye, annesinden aldığı terbiye, ömrü boyunca ona bir yol haritası olacak. Bir kılavuz, bir rehber hükmünde olacak. Dolayısıyla bir cihetle annesinin ona verdiği neyse, o çocuk o olacak. Evet. Tekrar okuyorum. O şefkatli valide, çocuğunun hayat-ı dünyeviyede tehlikeye girmemesi, istifade ve fayda görmesi için her fedakarlığı nazara alır, onu öyle terbiye eder. Çok vakalar var, çok hadiseler var. Özellikle ben talebeyken okuduğum bir haber vardı. Buna güzel bir tefsir olur. Çocuğunun dünyevi hayatı için, dünya hayatının kurtulması için anne hiçbir karşılık beklemeden hayatını çocuğuna feda ediyor. Tatvan'da yaşanan bir hadise vardı. Bildiğiniz Tatvan'da. Orada tren yolu geçiyor. Bilenler orayı iyi biliyor. Çocuğun birisi daha yeni emekliyor. Yürüyor, yani emekliyor. Ondan sonra yavaş yavaş tren rayına doğru, tren raylarına doğru giderken annesi bakıyor, uzaktan tren geliyor. Çocuk da oraya doğru gidiyor. Gördüğü vakitte öyle bir hayret, öyle bir telaş, öyle bir korku sarıyor ki kadını. Aklı başından gidiyor. Çünkü onun tek bir umdesi var o anda. Çocuğumu kurtarayım. Ama başına felaket gelecek, musibet gelecek, hiç umurunda değil. Anne o hayretle, o korkuyla, o dehşetle koşmuş, çocuğuna bir tane vurmuş, o tren raylarının üzerinden atlatmış ama kendisi iki parça olarak oradan çıkarmış. Perişan olmuş, mahvolmuş yani. Şimdi bu manada baktığımız vakit annelerin fıtratında çocuklarının hayatı dünyeviyesi için hiçbir karşılık beklemeden hayatını feda edebilme özelliği var. Bu da şefkatten geliyor. Engin ve derin şefkatten. Hatta bazı alimlerimiz cennet anaların ayakları altındadır hadis-i şerifini yorumlarken bir de buna da değiniyorlar. Yani anneler çocuklarına o kadar has-ı nazar ediyorlar ki, şefkatle onların çalışmaları için terbiyede çok kadar çalışıyorlar ki, annenin nazarında ben çocuğuma bakayım da bunun neticesinde cennete gideyim, Allah beni cennetine alsın diye bir endişesi yok. Bir beklentisi yok, bir hedefi yok. Yani çocuğum güzel bir hayat sürsün, çocuğum iyi bir insan olsun diye çalışır ama beklentisi yok. Cennet bile o noktada ayaklarının altındadır gibi bir mana vermişler ki burayı da bir cihete sanki tefsir ediyor. Oğlum paşa olsun diye bütün malını verir. Hafız mektebinden alır, Avrupa'ya gönderir. Şefkatin bir cihetle yanlış kullanılması. Yani benim oğlum hafız şey olsun, Avrupa mektebine gitsin, paşa olsun, mühendis olsun, doktor olsun, evet onlar olacak. Ama bundan dolayı manevi hayatını ihmal etmek kesinlikle olmaz. Hafız mektebinden alır, Avrupa'ya gönderir. Fakat o çocuğun hayat ebediyesi tehlikeye girdiğini düşünmüyor ve dünya hapsinden kurtarmaya çalışıyor, cehennem hapsine düşmesini nazara almıyor. Benim çocuğum kanunlara saygılı olsun diye uğraşır, dünya hapsine girmesin diye uğraşır ama cehennem hapsinden azabından kurtarmaya çalışmıyor. Fıtri şefkatin tam zıddı olarak o masum çocuğunu ahirette şefaatçi olmak lazım gelirken davacı ediyor. Ya. Üstadımız Balla Laikası'nın sonunda kendisine bir soru tevdi ediliyor. Diyorlar ki ayet-i kerimede feli ummihi sudus diye buyuruyor. Miras taksiminde anneye de 1/6 verilir hükmü var. Fakat şimdiki kanunlar anneyi çocuğun mirasından mahrum bırakıyor. Her ne kadar beşer zulmetse de kaderin bundaki adaleti nedir diye üstadımıza çok mükemmel bir soru tevdi ediliyor. Üstadımız da özetle çok güzel bir cevap veriyor. Anneler bu zamanda şefkatlerini yanlış kullandıklarından dolayı çocuklarının hayat-ı dünyeviyelerini düşünüp uhrevi hayatlarını nazara almadıklarından dolayı çocuğunun mirasından kader onları mahrum bırakıyor. Dolayısıyla her bir meselede kader hakimdir. Her ne kadar beşer hüküm verse de zulmen, kaderin bunda neyi var? Adaleti var, hissesi var. Fıtri şefkatin tam zıddı olarak o masum çocuğunu ahirette şefaatçi olmak lazım gelirken davacı ediyor. Ya bakın şimdi. Hem bütün hayatını çocuğun için ver, hem bütün elindeki imkanları çocuğun için kullan ama çocuğun da ahirette senden davacı olsun. Bundan daha acı bir şey olabilir mi? Evet. O çocuk niçin benim imanımı takviye etmeden bu helaketime sebebiyet verdin diye şekva edecek. Evet. Bir hadis-i şerif var. Onu burada izah sadedinde vereyim. Burayı çok mükemmel izah ediyor. Çok Müslüman evladı Veil ismindeki cehenneme gidecektir diyor hadis. Hazreti Peygamber Aleyhisselam. Çok Müslüman evladı Veil denilen Veil ismindeki cehenneme gidecektir. Böyle babalardan, ebeveynden ben uzağım, onlar da benden uzaktır diyor Hazreti Resulullah. Aleyhisselatü Vesselam. Yani anne baba Müslüman evladı. Çocuk da Müslüman bir diyarda dünyaya gelmiş ama yanlış bir terbiye verildiği için, dünya ahiretin önüne alındığı için, madde mananın önüne alındığı için o çocuk Müslüman bir diyarda, Müslüman bir ailede dünyaya gelmesine rağmen veil denilen, veil Türkçesi yazıklar olsun manasında, veil denilen cehennemin bir bölümüne atılacaktır. İşte böyle bir cehennem bölümüne atılan bir çocuğun anne ve babası da benden uzaktır, ben de onlardan uzağım. Hazreti Peygamber Aleyhisselam öyle buyurur. Cenab-ı Hak bizi onlardan eylemesin inşallah. Amin. Evet, tekrar okuyayım burayı. O çocuk niçin benim imanımı takviye etmeden bu helaketime sebebiyet verdin diye şekva edecek, şikayet edecek. Dünyada da terbiye-i İslamiye'yi tam almadığı için bir bakalım. Evet, ahiret gitti ama bu çocuğa yapılan dünyevi yatırım, o anne babaya geri dönüşümü nasıl olacak? Anne ve baba çocuğun sadece maddi hayatını düşündüğü için, sadece dünyevi hayatına ehemmiyet verdiği için, o çocuk İslami bir terbiye almadığı için validesinin harika şefkatinin hakkına karşı layıkıyla mukabele edemez. Belki de çok kusur eder. Ya, kusur edecek. Anne baba yaşlandığı vakit Allah muhafaza onlara gereken şefkati gösteremeyecek. Ölümlerini temenni edecek. Yanında durdurmak istemeyecek. Hem dünyada hem ahirette o anne ve baba çocuğa verdikleri yanlış terbiyeden dolayı zarar görecek. Azap çekecek. Eğer hakiki şefkat suistimal edilmeyerek bir çare veledini hapsi ebedi olan cehennemden ve idam-ı ebedi olan dalalet içinde ölmekten kurtarmaya o şefkat sırrı ile çalışsa, o veledin bütün ettiği hasenatının bir misli validesinin defteri amaline geçeceğinden, validesinin vefatından sonra her vakit hasenatları ile ruhuna nurlar yetiştirdiği gibi ahirette de değil davacı olmak, bütün ruhu canıyla şefaatçi olup ebedi hayatta ona mübarek bir evlat olur arkadaşlar. Eğer bu anne ve baba, özellikle anne, çocuğun manevi hayatına da yatırım yapsa, onu o noktada muhafaza etmeye çalışsa, şefkatli kanatlarını o çocuk üzerinde devamlı yaysa ve açsa, o çocuğun dünyada kazandığı bütün hasenatın bir misli anne ve babasının defterine geçecek. Anne ve baba ahirete göçtükten sonra amel defterleri kapanmayacak. Mahşerde o çocuk onlara davacı olmak yerine onlara şefaatçi olacak. Belki de Cenab-ı Hak o çocuğun hürmetine, o çocuğun mübarek yüzünün hürmetine anne ve babasının da kusurlarını affedecektir arkadaşlar. Göçenler göçtü. Gidenler de gitti. Şu anda dünya üzerinde imtihana tabi olan bizleriz. Onun için bu meseleyi çok ciddi bir şekilde ele alıp kendimizi ve çoluk çocuğumuzu nasıl muhafaza edeceğiz diye düşüneceğiz. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, hem nefsinizi hem neslinizi, ailenizi cehennem ateşinden muhafaza ediniz. Tahrim suresi 6. ayet. Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. Hem çocuklarınızı, hem neslinizi, hem nefsinizi cehennem ateşinden muhafaza edin. Muhafaza etmeyenler ne olur? Hem ebedi hüsran, hem dünyada da Allah muhafaza ciddi sıkıntı çekilecektir. Evet. Evet, insanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi onun validesidir. Bu münasebetle ben kendi şahsımda kat'i ve daima hissettiğim bu manayı beyan ediyorum. Bir insanın en tesirli muallimi, en birinci üstadı validesidir. Ve üstad eseri kendi hayatından bir kesit sunuyor bize. Ben bu 80 sene ömrümde 80 bin zatlardan ders aldığım halde kasem ediyorum ki en esaslı ve sarsılmaz ve her vakit bana dersini tazeler gibi merhum validemden aldığım telkinat ve manevi derslerdir ki o dersler fıtratımda adeta maddi vücudumda çekirdekler hükmünde yerleşmiş. Yani anne arkadaşlar namaz kılmış, o namaz kılma çocuğun ruhuna işlemiş, bir çekirdek vermiş o ruha. Dolayısıyla çocuk ömrü boyunca namaz kılmanın gerekliliğini o annenin o namaz kılmasından almış. İlla anlatmasına belki gerek yok. Belki bazen o manada ilmi olmayabiliyor. Lisan-ı hal, lisan-ı kalden daha tesirli konuşuyor diyor üstadımız. Lisan-ı hal, lisan-ı kalden daha tesirli konuşuyor. Anne doğru konuşacak. Çocuk doğru konuşmayı oradan öğrenecek. Anne iktisatlı davranacak. Çocuk iktisatlı hayatı oradan öğrenecek. Anne cömert olacak. Çocuk da ondan görerek cömert olmaya çalışacak. Ya. Elhamdülillah. Bizim bir arkadaşımız bir hatıra anlatmıştı. Yani biz iyi olursak, kötü olursak nereden geliyor? Ona çok güzel bir örnek teşkil eden güzel bir hadise, bizzat yaşadığı bir hadise. Bir arkadaşımız birisine ziyarete gitmiş, bir arkadaşına. O da çocuğundan yakınmış. Demiş ki ya demiş hocam demiş. Bizim çocuk çok yalan söylüyor. Bundan dolayı da üzülüyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Öyle yakınınca. Bu da diyor tam diyor izah etmeye başlayacağım ki işte şöyle yapın böyle yapın iyi olur diye. Baktım diyor telefon çaldı diyor. Telefon çalınca diyor çocuğu telefonu açtı. Ondan sonra babasına telefon senin diye işaret etti. Baba da çocuğuna burada yokum diye o manada bir işaretle sen kim telefon açıyorsa baştan sav manasında ben burada yokum de diyerek işaret edince o abimiz diyor ki anladım ki yalancı olan çocuktan ziyade babadır. Çocuğun yalancı olmasına vesile olan temel amil ailedir. Mesela şu çocuk niye böyle? Kendine bak anlarsın. Şu çocuk çok iyi. Yine kendine bak. Muhakkak bir şeyler çıkarırsın. Anne ve baba neyse bir cihetle çocuk onunla ne yapıyor? Boylanıyor. Hadis-i şerifte var. Bütün doğanlar İslam fıtratı üzerine doğar. Hadis. Belli bir zaman sonra artık anne ve babası onu nereye sürüklerse o çocuk da oraya doğru yürümeye, sürüklenmeye başlar. Sair derslerimin o çekirdekler üzerine bina edildiğini aynen görüyorum, üstadımız diyor. Yani anne ve annemden özellikle ben çekirdekler hükmünde 80 yaşına kadar geldiğim ve aldığım bütün hakikatların çekirdeğini ben ruhumda aldım. Sair derslerimin o çekirdekler üzerine bina edildiğini aynen görüyorum. Namaz dersi almış diye mesela annesinden. Ondan sonra ne kadar inkişaf ederse etsin o çekirdekten besleniyor adeta. Demek bir yaşımdaki fıtratıma ve ruhuma merhum validemin ders ve telkinatını şimdi bu 80 yaşımdaki gördüğüm büyük hakikatler içinde birer çekirdeki esasiye müşahede ediyorum. Bir yaşında annesinin ona verdiği dersler bakıyorsunuz ki 80 yaşındaki durumunu etkileyebiliyor. Evet. Bazen diyoruz ya bu çocuk anlamaz. Kaç yaşında? 5 yaşında, 6 yaşında. Öyle anlıyor ki. Bir arkadaşımız da diyor ki şimdi doğan çocuklar ortaokul çocuğu gibi doğuyor diyor. Artık fevkade böyle başka alemde sanki tekamül etmiş de gelmiş gibi bir vaziyet var.
İlkokullarına kadar burada okuyoruz.
Elhamdülillah. Evet. Emirdağ'dan bir yer okuyacağım inşallah. Çocuklara namazla alakalı nasıl ders verilebilir? Üstadımız bununla alakalı bize şer'i bir meseleyi de hem veriyor. Dinar Baraklı köyünden Mehmet Çavuş ve kardeşi bir adamla beraber yanıma geldiler. Pek ciddi gördüm. Sonra bana bir mektubunda bir şey yazıyor ve bir parça mektubunu leffen gönderiyorum. Sarılı bir şekilde gönderiyorum. Bu kardeşimiz bazı şeyler soruyor. Risale-i Nur suallere ihtiyaç bırakmıyor. Ve benim bedelime her şeye cevap veriyor. Yalnız çocuk taziyesine dair 17. mektup risalesinde Yetufu aleyhim vildanun muhalledune dair sualinde bir kısım eski tefsir demişler. Cennette çocuktan gayet ihtiyara kadar herkes 33 yaşında olacak. Bunun hakikati Allahu alem şu olacak ki sarih ayet vildanun tabiri ifade eder ki feraiz-i şer'iyeyi yapmaya mecbur olmayan. Şimdi bazı müfessirler bu ayet-i kerimeye getirdikleri delil şu. Şu ayetin meani vereyim. Etraflarında ebediyen yaşlanmayacak çocuklar dolaşır. Etraflarında ebediyen yaşlanmayacak çocuklar dolaşır. Vildanul muhalledun. Üstadımız 17. mektupta çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Cennet tenasül yeri olmadığından çocuk sevmesi cennette yoktur diyenlere üstadımız diyor ki bu fikir yanlıştır diyor. Çünkü burada çocukken vefat eden, kablel buluğ vefat eden çocuklar orada ebedi bir zamanda anne ve babalarına ne olacak? Bir cennet melabesi hükmünde. Onlarla devamlı burada çocuklardan aldığımız lezzeti anne ve babasına tattıracaklar diyor üstadımız. Soru soruluyor. Diyorlar ki bazı alimler en küçük çocuk, en büyük adam hepsi 33 yaşında olacak diye ifade ediyorlar. Acaba sizin bu ifadenizle nasıl uyum gösterebilir? Üstadımız da buna cevap veriyor. Sarih ayet vildanun tabiri yani çocuklar tabiri ifade eder ki feraiz-i şer'iyeyi yapmaya mecbur olmayan, feraiz-i şer'iyeyi yapmaya mecbur olmayan ve masnuniyet cihetiyle de yapmayan, yaş itibariyle de yapmayan nedir? 7 yaşında, 6 yaşında, 5 yaşında, 4 yaşında. Ve kablel bülü vefat eden çocuklar cennete layık ve sevimli çocuk olarak kalacaklar. Namaz kılmamış, ibadet yapmamış, bülü çağına ermemiş olan çocuklar vefat ettikleri vakit onlar çocuk olarak şu ayet-i kerimeden anlaşılıyor ki kalacaklar. Vildenun, sarih tabir. Fakat onların dediklerine de üstadımız nasıl bir hakikat payı var? Onu da izahını yapıyor. Fakat şer'an 7 yaşına gelen bir çocuğa namaz gibi farzlara peder ve valideleri onları alıştırmak için teşvikkârane emretmek ve 10 yaşına girse şiddetle namaz kıldırmak ve alıştırmak şeriatta vardır. Şeriatta, hadiste var olduğu gibi bu. 7 yaşına çocuk geldi mi sevdirerek namaz kıldırmaya çalışın, alıştırmaya çalışın. Ama 10 yaşından sonra da biraz da böyle zorlama tarzında o çocukların namaz kılmasını temin edin diye hadiste var. Demek vacip olmadığı halde 7 yaşında, 10 yaşında namaz kılsa bunlara ne değildir? Vacip değil değil mi? Farz değil. Bir uçağına ermediği için. Vacip olmadığı halde nafile nev'inden 7 yaşından haddi büluğa kadar büyükler gibi namaz kılıp oruç tutan çocuklar mütedeyyin büyükler gibi büyük mükafatı görmek için 33 yaşında olacaklar diye bir kısım tefsir bu noktayı izah etmeden umum çocuklara teşmil etmişler. Yani kabilel bülü mesela diyelim ki kaç yaşında olsun Zübeyir? 10 yaşında olsun, 11 yaşında olsun. Şu anda Zübeyir mesela cuma namazını kılmak için çıkıyor okulundan, geliyor Ta camiye kadar namazını kılıp tekrar okula gidiyor. Değil mi? Öğle namazını kılmak için diyelim mesela çıkıyor, ta evine kadar geliyor, namazını kılıp gidiyor. Şimdi Allah etmesin Zübeyir melekler gibi ahirete göçse. Ne olacak bunun durumu? 33 yaşındaki bir ehli cennet gibi Cenab-ı Hak ona o cennette mükafat verecek. Her çocuk öyle mi olacak? Hayır. Kendilerine namaz kılmak farz olmayan, vacip olmayan, yaşlarından dolayı da namaz kılmamış olan gençler, yani çocuklar, vefat ettikleri vakit orada kendi vefat ettikleri yaşlarda dirilecekler. Dolayısıyla bazı ehli tefsir bu farkı ortaya koymadıklarından dolayı sanki bütün çocuklar 33 yaşında olacaklar diye tefsir vermeye çalışmışlar. Has iken, yani namaz kılanlara, oruç tutanlara mahsus iken am zannedilmiş, umumi zannedilmiş, bütün çocuklara sanki şamil kılınmış. Evet, böyle bir şimdi arkadaşlar, biz bazen kendimizi çok böyle iyi bir durumda zannedebiliyoruz. Biz havf ve reca ortasında olacağız. Geçen bir yerde de bir ders okuduk, bunu ifade ettik. Hazreti Ömer Efendimiz'e atfedilen çok güzel bir dengeli bir bakış açısı var. Onu sizinle paylaşalım. Hazreti Ömer Efendimiz buyuruyor ki, eğer tek bir kişi cennete gidecek denilse, ben ümit ederim ki olabilirim. Ama peygamberler var. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam var. Hazreti Ebubekir Sıddık var. Sana sıra gelmez ki yani. O, ben ümit ederim ki o zat ben olabilirim. Bütün insanlar cennete gidecek, bir tek kişi cehenneme gidecek denilse ben korkarım ki olabilirim. Ama Ebu Cehiller var, Firavunlar var, Nemrutlar var. Sana sıra gelmez ki yani. Olsun, onları Allah ve canen affedebilir. Ama benim yaptığım bir kusuru Allah affetmez ve beni ondan dolayı da cehenneme koyabilir. Dolayısıyla bu dengeli bakış açısı, şu muhakemeli nazar hepimizin alemde yerleşmesi lazım. Yani cennet ve cehennem bize muhatap olabilir. Biz namaz kılmakla, böyle derslere gelmekle kesinlikle %100 kurtulmuşuz diyemeyiz. Devamlı artıracağız, imanımızı inkişaf ettirmeye çalışacağız ve Cenab-ı Hakk'a yalvaracağız. Başka hiçbir yolumuz yok. Günahlarımız diz boyu da olsa, günahlarımız bütün dünyayı da taşsa, yine de tevbe kapısının açık olduğundan dolayı ümit var olacağız ve tevbe istiğfar edip inşallah Cenab-ı Hak'tan da af dileyeceğiz arkadaşlar. Fakat üstadımızın bize verdiği bazı şeyler var ki bunu da burada müzakere etmek lazım. Çocuklarımız şu anda ciddi manada bir sıkıntı ve tehlike içerisindedir. Üstadımızın ifadelerini okuyayım. İnşallah birbirimize hak vereceğiz. Aziz, Sıddık, Müdakik kardeşim Re'fet Bey. Evvela Nevzad-ı Mübarek'in dünyaya gelmesini sizin için bir fali hayır olarak tebrik ediyorum. İnşallah وَلَيْسَ الزَّكَرُ كَالْاُنْسَ sırrına mazhar olacak. Erkek çocuğu kız çocuğu gibi değildir, sırrına mazhar olacak. Asım Bey gibi senin de bir kız evladı dünyaya gelmesi meşrebimizde en mühim esas şefkat olduğu cihetiyle ve şefkat kahramanları kızlar olduğundan ve en sevimli mahluk bulunduğundan daha ziyade tebrike şayansınız. Zannederim bu zamanda erkek çocukların tehlikesi daha çok. Zannederim bu zamanda erkek çocukların tehlikesi daha çok. Kız çocuklar genellikle annelerin pençeleri altında bir cihetle. Dolayısıyla anneler de devamlı onlarla beraber olduğundan dolayı güzel bir terbiye vermeleri mümkün. Ama erkek çocuğu biraz daha serbest. Baba da yoğun olduğundan dolayı ona gereken ehemmiyet ve ihtimamı gösteremiyor. Dolayısıyla erkek çocukların bu zamanda tehlikesi arkadaşlar daha fazladır. Cenab-ı Hak onu sizlere medar-ı teselli ve ünsiyet ve evinize küçük bir melaike hükmüne getirsin. Bir de üstadımızın yeğeni var. Merhum Fuat dediği bir zat var. Kardeşi Abdülmecid Nursi'nin, rahmetullahi'nin oğlu. Âli mekteplerde, yani şimdiki tabirle üniversitelerde birinciliği kazanmış olan, gayet samimi ve kendi arkadaşlarına nurları okuyan, kendi çapında hizmet etmeye çalışan birisi. Ve ani bir hastalıkla vefat ediyor, rahmetli oluyor. Üstadımız da onun babasına mektup gönderiyor. Şimdi bakın şu mektuba, bir teselli nasıl verilir? Bir insan vefata nasıl bakar? Özellikle gençlerin vefatına nasıl bakmamız icap ediyor? Bunu buradan anlayabiliriz. Ben şimdiye kadar, kardeşine diyor üstadımız, merhum Molla Abdullah ile beraber Abdurrahman'ı ve Ubeyd'i ekser dualarında zikrettiğim gibi, bunlar hepsi biraderzadeleri. Merhum Ubeyd, üstadımızla beraber Birinci Dünya Savaşı'nda çarpışırken onun yanında ve onun yerinde rahmetli oluyor, şehit oluyor. Hatta üstadımız diyor ki daha sonra diyor, onu çok merak ediyordum diyor. Bence diyor bir hayali şeyde ya da bir rüya-i sadıkada onun menziline gittim diyor. Onu şehitler mertebesinde gördüm diyor. Şehitler mertebesinde olduğundan dolayı kendisini ölmüş bilmiyor. Üstadımız için de üzülüyormuş ki benim amcam nereye gitti diye. Acaba rahmetli mi olmuş, şehit mi olmuş diye. Ya şehitlik çok farklı bir şey ya. Evet. Ve merhum Abdurrahman, üstadımızla beraber sanki en fazla kalan yeğeni. İstanbul'da da epey kalmışlar beraber. Üstadımızın da vekil harçlığını yapıyormuş. Yani menafi işlerine, maddi işlere, mali işlere bakan zat. İkisi de rahmetli oluyor daha sonra. Evet kardeşim, dediğin gibi Fuad'ın rahmetullahi aleyh mektubu aynen Abdurrahman'ın rahmetullahi aleyh mektubu misillü Risale-i Nur'un bir şule-i kerametini gösteriyor. Yalnız, bakın şu cümleye özellikle nazarınızı istirham ediyorum. Yalnız Abdurrahman'ın gayet halis ve şimdiki tarzı hayattan ve tabirlerinden müberra safi ifadesi onda yoktur. Yani Abdurrahman konuşurken sanki Risale-i Nur gibi konuşuyor. Sanki o manevi atmosfere giriyor. Fuat çok güzel bir insan. Yazdığı, okuduğu, anlattığı şeyler mükemmel. Fakat dikkat ettim ki Abdurrahman'ın ifadelerindeki safilik onun ifadelerinde yok. Yani sanki şu medeni hayattan biraz bulanma var. Eğer dünyada kalsa idi, mağlup olmak ihtimali vardı. Bakın kimin için kullanıyor? Dikkat edelim arkadaşlar. Üstadımızın bunu kullandığı zat Abdülmecid Nursi'nin oğlu. Büyük bir evliya. Abdülmecid Nursi böyle girermiş sınıfa, öğretmenmiş kendisi. Müftülük de yapmış. Derslere girdiği vakit sen. Bu ifademi ona göre almayın da. Ben tarif için söyleyeyim. Sen. Gidin abdest alın, öyle gelin demiş. Enteresan bir zat. Ve üstadımızın da kardeşi, biraderzadesi. İşaat-ı Hüccaz'ı da tefsir eden o. Oğlu merhum Fuat o terbiyeyle yetişmiş. Âli mekteplerde birinciliği kazanan, üniversitede birinciliği kazanan, mükemmel bir deha derecesinde bir kabiliyet ve istidadı olan bir zat. Kendi çapında da üstadımızın ifadesiyle ona yazdığı mektupta arkadaşlarına şu nurları anlatmaya çalışan bir zat, eğer dünyada kalsaydı mağlup olmak ihtimali var diyor. Şimdi burada biz ne yapacağız? Oturup ciddi manada bir düşünmemiz lazım. Dizlerimizi dövüp ahir zamandır deyip her çıbat abat mı diyeceğiz? Yoksa tedbir mi alacağız? Değil mi? Hadiselere karşı mağlup olmak, mağlubiyeti kabul etmek bize yakışmaz. Öyleyse tedbir alacağız. Üstadımız zaman, cemaat zamanıdır diyor. Çocuklarımızı cemaate kesinlikle dahil etmeye çalışacağız. Çocuklarımızı cemaate dahil etmekle beraber onların manevi eğitimlerine devamlı dikkat edeceğiz. Başıboş olmamasına çalışacağız. Bununla alakalı da kısa bir yer var, onu da okuyayım. İnşallah sohbetimizi tamamlayalım. Üstadımız özellikle kendi evlerimizi medreseye döndürmek yolunda ciddi tavsiyeleri var. Kendi evlerimizi, hanelerimizi bir nur medresesine dönüştürmek için ciddi tavsiyeleri ve emirleri var. Bununla alakalı bir yer okuyayım, sohbetimizi tamamlayalım inşallah. Aziz Sıddık kardeşlerim ve manevi medrese-i Zehra'nın nur şakirtleri. Her bir adam eğer hanesinde 4-5 çoluk çocuğu bulunsa, kendi hanesini bir küçük medrese-i Nuriye'ye çevirsin arkadaşlar. Burada geçen bir yerde okundu. Birisi dedi ki acaba üstadımızın teşviki mi var 5 tane çocuğunuz olsun diye. Artık öyle de anlayanları anlasın ama 4-5 tane çocuk varsa bir evde o evi küçük bir medrese-i Nuriye'ye çevirmek lazım. Onların belli vakitlerde belki okuma saatleri. Ondan sonra mümkünse bir iki vakit dahi olsa cemaat namazı. Ondan sonra kendi aralarındaki tabiratları devamlı bu gibi tabirlerle kurmaları icap ediyor ki o çocukların ruhlarına o çekirdekler yerleşsin. Eğer yoksa, 4-5 tane çocuğu yoksa, bir tane çocuğu var diyelim, iki tane çocuğu var diyelim. Yalnız ise çok alakadar komşularından 3-4 zat birleşsin. Bu da bize ayrı bir tavsiye. Bir apartmanda 3-4 tane dindar insan oturuyor. Nur talebesi olsun, başka cemaatten olsun, sadece dindar olsun. Önemli değil. Bunlar diyor birleşsin, 3-4 zat birleşsin. Ve bu heyet bulundukları haneyi küçük bir medrese-i Nuriye ittihaz etsin. Haftada bir mi, haftada iki mi, haftada üç mü? Çocuklar bir araya getirilecek. Dönerli bir şekilde birbirlerinin evlerinde bu çocuklar toplanacak. Ve ev sahibi mümkünse, değilse de uygun bir kardeşimiz, arkadaşımız onlara ders okuyacak. Beraber dönerli de olabilir, dinleyerek de olabilir. Bu ders okunacak arkadaşlar. Okundukça ruha, kalbe, hissiyata, latifeler bunlar sirayet edip yerleşecek, perçinleşecek. Yoksa kendimizi kurtardık diye zannederken çocuklarımızı kaybedebiliriz. Üstadımızın Emir Dağ'da çok enteresan bir ifadesi var. Bu zamandaki gençlerin, çocukların terbiye-i İslamiye'den, ben mana itibariyle söylüyorum, terbiye-i İslamiye'den uzak yaşamalarından dolayı onların İslamiyet'i kabul etmeleri bir gayrimüslimin İslamiyet'i kabul etmesi kadar güçleşmiş. Zorlaşmış artık. Ha gayrimüslim birisini İslamiyet'e davet ediyorsun, ha herhangi bir çocuğumuzu, yani manevi atmosfere girmeyen, terbiye-i İslamiye'ye girmeyen herhangi bir Müslümanın çocuğunu kendi dairene, İslamiyet dairesine çekmekte, gayrimüslimin çocuğunu çekmek kadar zorlaşmıştır arkadaşlar. Onun için bu şart. Her apartmanda mümkünse çocukları organize edip birisinin evinde dönerli bir şekilde de evlerde dolaşmak da mümkün. Onlara şu iman hakikatlarından, Kur'an hakikatlarından ders vermek, okutmak, ruhlarını ve kalplerini daha küçükken bir hamur gibi yoğurmaya çalışmak lazımdır, elzemdir. Evet. Hiç olmazsa işleri ve vazifeleri olmadığı vakitlerde 5-10 dakika dahi olsa Risale-i Nur'u okumak 1 veya dinlemek 2 veya yazmak cihetiyle. Eskiden Risale-i Nur'lar yazmak cihetiyle neşredilmiş. Bir miktar meşgul olsalar hakiki talebe-i ulumun sevaplarına ve şereflerine mazhar oldukları gibi İhlas Risalesi'nde yazılan 5 nevi ibadete de mazhar olurlar. Hakiki ilim talebeleri gibi onların maişetlerini temin hususundaki adi muameleleri de bir nevi ibadet hükmüne geçebilir diye kalbe ihtar edildi arkadaşlar. Yani böyle çocukların, evimizde bulunan böyle masum insanların rızkını da temin etmeye çalışırken rızıklarla çalışmamız bir ibadet hükmüne de geçecektir. Gidiyorsunuz, çalışıyorsunuz normal dünyevi bir işte. Dünyevi bir işten elde ettiğiniz para, çocuklarına sarf ettiğiniz para sadaka hükmüne geçiyor. Diye kalbe ihtar edildi. Ben de kardeşlerime beyan ediyorum. Şimdi burada İhlas Risalesi'nde yazılan 5 nevi ibadet var. Onu da okuyayım. Nedir bu 5 nevi ibadet? Üstadımız lemalarda, 21. lemada ifade ediyor. En mühim bir mücahede olan ehli dalalete karşı manen mücadele etmektir arkadaşlar. Yani çocuğu şu manada bilin. Boş bir tarla gibidir. Ya siz orada müspet bir bina yapacaksınız ya da düşmanlarınız orada bir bina yapacaktır. Ya çocuklarımızı biz terbiye edeceğiz ya da şeytan, nefis, dine zararlı olan cereyanlar ve buna mümasir olan istemediğimiz, Allah'ın razı olmadığı şeyler onun ruhunu yapacak, terbiye edecektir. Muhakkak o çocuk bir şekilde terbiye olacak. Ya müspet ya da menfi. Demek ki biz çocuklarımıza sahip çıkarken 5 nevi faydası da var. Birisi de ehli dalalete karşı manen mücadele etmek. Yani çocuklarımızı ehli dalaletin elinden kurtarmakla manevi bir mücadeleyi de inşallah kazanacağız. Üstadına neşri hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmek. 3. Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmek. Yani çocuklarımızı biz iman cihetine ne yapıyoruz? Hizmet götürüyoruz. Kalemle ilmi tahsil etmek. 5. Bazen bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen tefekkürü olan ibadeti yapmaktır. Tefekkürü sa'atun hayrun min ibadeti sene. Bir saat tefekkür bir sene nafile ibadetinden hayırlıdır. Dolayısıyla biz çoluk çocuğumuz da dahi olsa herhangi bir iman hakikatını okuduğumuz vakit inşallah bir saati bir sene nafile ibadet hükmüne geçen tefekkürü ibadeti de yapmış oluruz. Hem kendimizi hem çoluk çocuğumuzu da inşallah muhafaza etmeye çalışacağız. Bunlar fiili duadır. Ondan sonra da kavli duamızı yapacağız. Gerisini Cenab-ı Hakk'a bırakacağız. Subhaneke la ilme lene illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahir davahum elhamdülillahi rabbil alemin.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz. Mart 2010